Ayrım 7. Bütün dünyadan özür diliyorum. Demirtaş Ceyhun. Sayfa 86. 5. Telaşla teşekkür edip fırlamıştık evden. Yıldırım hızıyla havaalanına geldik. Artık öpüşüp ayrılacağız. Biletimi ararken bir de farkına vardım ki pantolonumun arka cebindeki küçük para çantamı düşürmüşüm bir yerde. Üzerimde bir kuruş yok. 5 parasız Türkiye'ye nasıl giderim? Acaba otomobilde mi düşürdüm diye konuştum. Her yanını aradık otomobilin. Yok. İyi anımsıyordum. Üzerimde bir blue jean pantolon vardı. Blue jean pantolonun cepleri biraz önde ve küçük olduğu için para çantası sinenin başına bağdaş kurup otururken bayağı rahatsız etmişti beni. Ben de çıkarıp arka cebime koymuştum. Acaba yemek yiyebilmek için bir o yana bir bu yana kaykılarak yerde sürünüp dururken evde mi düşürmüştüm? Hemen telefona koştuk. Ama bu kez de telefon çalar çalar kimse açmaz. Bunca kısa bir süre içinde hemen yatmış uyumuş olamazlar. Olanaksız. Öyleyse. La havle ve la kuvvete illa. Başka ne olabilir ya Rabbi? Hay aksi şeytan. Telefonumu açmadıklarına göre abi, dedi gene o genç dostum. Demek hemen arkamızdan cüzdanı buldular ve ardımızdan fırladılar. Hiç kuşkum yok, onlar da bize yetişmeye çalışıyorlardır. Birazdan burada olurlar. İnşallah dedim tevekkülle çaresiz. İnşallah orada düşürmüşsünüzdür abi, dedi gene o sanki inadına. Yanıtlamadım. Sessiz, neşesiz beklemeye koyulduk. Gerçekten de çok sürmedi. 5-10 dakika sonra soluk soluğa koşup geldiler yukarıya. Kadın gülerek para çantasını uzattı. Bizde düşürmüşsünüz, dedi. Parasız nasıl gidersiniz Türkiye'ye diye koşup getirdik. Lütfen sayınız. Rica ederim, dedim utanarak. Sanki onca zahmet yetmezmiş gibi başınıza bir de bu zahmeti çıkardım gece gece. Tekrar tekrar özür dilerim. Gerçekten mahcubum. Size kendimi nasıl bağışlatacağımı vallahi bilmiyorum. Lütfen. Lütfen diye onları zorla bekleme salonundaki bara götürdüm. Kendimi bağışlatabilmek için sizlere armağan edebileceğim hiçbir şey bulamıyorum burada. Lütfen sizlerle birlikte bir yudum bir şey daha içmeme izin verin. Çünkü çok yordum sizi. Biliyorsunuz ben içki kullanmıyorum, dedi kocası. Canım, dedim. Eşinizle biz birer yudum bir şeyler içerken siz de bir meyve suyu alırsınız örneğin. Ben de teşekkür ederim, dedi kadın hemen. Biliyorsunuz evde sizinle yeterince içtim. Bu kadar alkole alışık değilim. Ellerimi iki yana açtım çaresizlik içinde. Peki ama size ne ikram edeyim şimdi, dedim. Yardım dileyen bir sesle. Lütfen bana yardımcı olun. Hiçbir şey, dediler. Lütfen. Hayır, olmaz, dedim. Yine yalvarır yalvarır. Sizlere karşı çok mahcubum. Gecenin bu saatine ta havaalanına kadar. Hayır hayır. Sizlere mutlaka bir şeyler ikram etmek istiyorum. Lütfen. Onca üstelememe karşın direndiler de direndiler. Bütün önerilerimi geri çevirdiler. Zaten onlara sunabileceğim şeyler de öylesine azdı ki bu barda. Seçeneksizlikten ne yapacağımı bilemiyordum. Biraz fazlaca üstlerine varınca da "Buraya bir daha geldiğinizde inşallah," demeye başladılar. "Buraya bir daha ne zaman gelebilirim ki, kim bilir? Gelir miydim, gelmez miydim? Bir daha gelecek olsam bile onları nerede bulurdum? Olanaksız. Onlarla bir daha rastlaşmak nerede? Ne yapsam acaba, ne yapsam acaba?" diye kıvranıp duruyordum. Kıvranıp duruyordum ki birden şimşek gibi çaktı kafamda. Hemen kadının önüne gittim. İki elimin avuçlarını iç içe kapatıp çenemin hizasında ikonanın önünde dua eden bir Hristiyan gibi hafifçe diz kırdım önünde. "Lütfen bunu benim bir ikramım olarak kabul edin," dedim yalvarır yalvarır. "Beni bağışlamanız için size söz veriyorum. Bundan böyle bir daha hiç Ermeni kesmeyeceğim." Söz. 6. Bölüm 1. Nasıl olmuş birden bir şamata kopmuştu masada. Galiba tamada da ipin ucunu kaçırmıştı biraz. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kahkahalarla gülerek laf atıyorlardı bana. "Bari sözünü tuttun mu?" diye soruyordu kimi. Kimi? "Sahi o gün bugün hiç Ermeni kesmedin mi?" diyordu kahkahalar arasında. "Vah zavallı vah! Yazık! Vallahi iyi cesaret! Yahu Ermenistan burnumuzun dibinde, aha şurada! Ta buralara kadar çekinmeden geldin ha. Bravo vallahi." Diyeni mi ararsın? "Yahu baksana. Belki haberin yoktur Türk arkadaş. Bizim mahallede de hala bir Ermeni var, biliyor musun? Üstelik kerata tam 3 aydır bana borcunu ödemiyor. İstersen adresini gösteririm vallahi. diye işi iyice gırgıra vuranı mı? Doğrusu bir an için bocalamamış da değilim hani. Bu umulmadık şamata karşısında. Acaba işi biraz kara mizahla anlatayım derken farkına varmadan fazlaca mı sulandırmıştım? Yoksa beni alaya mı alıyorlardı bunlar şimdi? Hayır hayır. Bunca yazar hep birlikte sözlerimin gerisindeki kara mizahı sezememiş olamazlar. Olanaksız, hayır. Halimi anlıyorsunuz değil mi dedim. Coşkuyla hemen. Ben de o şamataya katılıp. Görüyorsunuz ya, bir kez söz vermişim. O gün bugün vallahi tövbe. Allah kahretsin. Tamada kah çatalını porselen tabağının yanına vurarak sinirli sinirli, kah ayağa kalkıp bağırarak çağırarak anca nice sonra zar zor susturabilmişti herkesi. Bir an kabararak dikildi. Biraz da çocuklarını paylayacak bir baba sevecenliğiyle sanki dik dik süzdü önce herkesi. Kaşlarını da abartarak çatmıştı. Ben size söylememiş miydim dedi. Babacan bir terslenmeyle. Terslerken de hem sesinin tonunu yapmacık bir öfkeyle özellikle kalınlaştırmış gibiydi, hem de sanki yüzünde dokunsalar kahkahalarla güldü gülecekmiş gibi bir tedirginlik vardı. Yan yana da bakıyordu arada bir. Bu Türklerle başa çıkmak zordur dememiş miydim diye sürdürdü konuşmasını. Biz Gürcüler iyi biliriz ki bu Türkleri, gördünüz işte. Bir anda düzenimizi nasıl bozdu bu Türk. Her şey birden allak bullak etti. Geleneklerimize göre düzenimizi bozan masadan kovulur ya. Gene de konuk gelmiştir diye bu kez bağışlıyoruz bu Türk'ü. Lakin kendine de huzurunuzda ilk uyarı cezasını veriyorum. Masayı bir daha gene böyle şamataya boğarsa kesinlikle cezalandıracağım. Artık masadan mı kaldırırım kendini, yoksa bu Türk'e verilecek en ağır ceza da o galiba. Söz hakkını temelli almak. Bir daha kendine söz vermemek. Gene birden bir kahkaha patlatmıştı masada. Bu kez de ben rica ederim Sayın Tamada, rica ederim dedim. Yarı ciddi, yarı işe gırgırı vurduğumu belli etmeye çalışan bir sesle. Sanki alınmışım gibi sistemli sistemli. Vallahi haksızlık ediyorsunuz bana. Peki, şimdi de mi ben suçluyum? Hem siz izin veriyorsunuz bütün bunlara, hatta onları yüreklendiriyorsunuz, hem de beni cezalandırmaya kalkışıyorsunuz. Allah aşkına suçum ne benim? Açık açık konuşmak mı? Çekincesiz konuşmak mı? Ama bizde dost yanında çekincesiz konuşmak dostluğun gereğidir. Töredir yani. Çekincesiz konuşmayan konuğun önce dostluğundan kuşkulanırlar, içlendiğinden kuşkulanırlar. Dost saymazlar onu. Biliyor musunuz Tayin Tamada? Böylesi bir durumla bir kez de Atina'da karşılaşmıştım. 2. Gerçekten Atina'da mıydı? Sanki Atina'daymış gibi. Yazarlar Birliği'nin salonunda yazar dostlar, gazeteci dostlar, düşünürler, yöneticiler, politikacılar ve bizim çocuklarımız sığınaklar. Yorgun, hüzünlü, bıkmış. Elimde değil. Bir türlü engel olamıyordum bazı kaslarımın titremesine. Bunca yıl sonra Atina'ya ayak basan ilk Türk yazarı olduğum için mi kim bilir? Biliyor musunuz demiştim. Bir halk ozanımızın bir beyti son günlerde dilimden hiç düşmüyor. Yineleyip duruyorum. Aşık Veysel'in bir şiirinin ilk iki dizesi. Güzelliğin on para etmez. Şu bendeki aşk olmasa diyordu. Aşk, aşık. Gerçekten de galiba bize göre güzel olan her şey. Sadece bize güzel veya bizim için güzel. Biz sevdiğimiz için güzel. Demek onu güzelleyen, gözümüze güzelleyen gene de bizim sevgimiz. Güzel bildiklerimiz gerçekten güzel mi, yoksa bize mi güzelleşmiş onlar? Son yıllarda öylesine çok düşünmüştüm ki bu sorunun yanıtını dostlar. Dara düştükçe bir takım yargılarımı, kararlarımı sil baştan yeniden denek taşına vurmak zorunda kaldıkça hep düşündüm. Niçin? Niçin? Niçin? İnsanoğlu gerçekten bu kadar sağır mı? Böylesine vurdum duymaz, bencil, kendine yabancı mı? Ama galiba Ozan haklı. Evet evet, Ozan haklı. Hiç kuşku yok. Çünkü nice özverilere mal olmuş bunca yıllık kavganın, savaşımın, uğraşın sonunda şu gerçeğin farkına vardım ki benim halkımda meğer sadece benim için güzelmiş. Ben onu sevdiğim için güzelmiş yani. Bana göre güzelmiş. Ben onu güzellermişim ve şuna artık yürekten inanıyorum ki yeryüzünde kusursuz halkı yokmuş meğer. Dedim ya, benim halkım ben sevdiğim için bana güzel. Sizin halkınız da siz sevdiğiniz için size güzel mutlaka. Tarihte benim halkım da birçok çirkinliği olmuş. Nasıl yatsırım? Ama hiç kuşkum yok. Mutlaka sizin halkınızın da birçok çirkinlikleri olmuştur tarihte. Başka türlüsü nasıl düşünülebilir Allah aşkına? Bu topraklarda var olabilmek için yüzyıllar boyu didiş uğraştır. İnsanoğlu bütün tarihi boyunca savaşmış durmuş. Doğayla savaşmış, öteki kavimlerle savaşmış, kendi kendiyle savaşmış. Dile kolay. Varlığını koruyabilmek için bunca savaşımın, bunca savaşın içinden çık gel ve hiç çirkinlik yapmamış ol. Hiçbir çirkinliğe, pisliğe bulaşmamış ol. Ona na var mı? Hele hele yüzyılımızda. Hani halkların yakın komşularıyla olan sürekli didişmelerini, sürtüşmelerini, savaşmalarını bir anlamda doğal, hatta zorunlu bile sayabiliriz. Ama bugün öyle mi ya? Özellikle şu son yarım yüzyılda inanılmaz boyutlara ulaşan teknolojik olanaklar yüzünden daha dün burnumuzun biraz ötesinde insandan haberimiz bile yokken şimdi bugün dünyanın öbür ucundaki pisliği dahi üstelik haberimiz bile olmadan kolayca bulaştırabiliyoruz. Örneğin sorayım size. Anadolu'dan binlerce kilometre uzaklıktaki Kore'de yaşayan insanlarla benim halkımın ne alıp veremediği olur Allah aşkına? Hiç kuşkum yok. Çoğu haritada bile yerini gösteremez Kore'nin. Ama 1950'de düşüncesi bile sorulmadan Kore savaşlarına o da sokulmuş. Yani Kore'nin ikiye bölünmesine, dolayısıyla Koreli nineyle torununun, anayla oğlunun birbirine düşman, iki ayrı ülke insanı haline getirilmesine, binlerce insanın ölmesine, sakat kalmasına, yok olmasına yol açan o anlamsız savaşa biz de katılmışız. Bu pisliğin yaratılmasına biz de çirkin bir rol almışız. Üstelik özgürlük, barış, demokrasi adına. Sevgili dostlar, görüyorsunuz. Çağımızdaki bu korkunç teknolojik gelişme bir yandan insanların olanaklarını artırır, hatta kimi batılı aydınlara göre bazı bireysel özgürlüklerin sınırlarını bile genişletirken, öte yandan da galiba asıl kötülüğünü yapmış, insanı daha bağımlı hale getirmiş. Bağımsızlık kavramını da alt üst etmiş, daha birçok kavram gibi. Artık çoğu zaman bağımsızlığımızın elimizden alındığının bile farkına varamıyoruz. Dolayısıyla bir takım çirkinliklere kolayca bulaştırabiliyoruz. İşte bu yüzden hele hele günümüzde yeryüzünde hala herhangi bir pisliğe bulaşmamış bir halk bulunsun. Olanaksız. Bütün halklar şöyle veya böyle pisliğe mutlaka bulaşmıştır. Benim halkım da tabii. Kah bulaşmış, kah zorla bulaştırılmış. Bazen neden olmuş. Elbette yadsıyamam bütün bunları. Ayrıca hemen şunu da belirteyim ki gördüğüm kadarıyla halkların geçmişlerindeki bu çirkinlikler de öyle üstleri örtülerek, gözlerden kaçırılarak, unutturulmaya çalışılarak filan edilemezlermiş meğer. Hatta tam karşıtı bu tür davranışlar, halklar arasındaki komşular arasındaki basit sürtüşmeleri bile tıpkı mikroplu bir sivilcenin içten içe işleyip tehlikeli bir çıban olması gibi gizlice geliştirilerek gereksiz düşmanlıklar haline dönüştürmüş çoğu zaman. Halkların birbirlerine kin gütmelerini bile neden olmuş. Kısacası, halkların birbirlerine kanlı düşman olmalarının önlenebilmesi için ister halkların kendilerinin yarattığı çirkinlikleri olsun, İster emperyalist batının farkına bile vardırmadan zorla işlettiği çirkinliklerin olsun, üstleri mutlaka eşelenmeli ve bütün çirkinlikler mutlaka gün yüzüne çıkarılmalıdır bence. Başka yolu yok. Çünkü bu çirkinliklerin gizli kalması, kimi güçlere istediği an bu yaraları yeniden kaşıma, kabuğunu koparıp kanatma olanağı vermektedir. Ve bu işler günümüzde öylesine ustaca, öylesine sinsice yürütülmektedir ki artık dostlar. Farkına varabilmek gerçekten güç. Neredeyse olanaksız. Örneğin şu an sizlerle NATO subayı bir Türk'ün konuştuğu aklınızdan bile geçmiyordur sanırım. Oysa ben bir NATO subayıydım. Askerliğimi NATO'ya bağlı bir orduda yaptım çünkü. Gene şu an ben askerliğini mutlaka NATO subayı veya eri olarak yapmış sizlere sesleniyorum. Ama bunun da bilincinde olduğumu Doğrusu söyleyemeyiz. Yani belki hala bilincinde değiliz ya, sözün kısası. Lakin ben kendimi bağımsız Türk ordusunun subayı sanırken, sizler de askerliğinizi kendinizi bağımsız Yunan ordusunun eri veya subayı sanarak yaptınız eminim. Dedim ya, bağımsızlık kavramı bile artık bildiğimiz bağımsızlık kavramı değil. Hatta ulusal bağımsızlık kavramı bile. Baksanıza, daha bu yüzyılın başında ulusal bağımsızlık savaşlarının can düşmanı olan emperyalist batı, şimdi kimi uzak doğu ülkelerini, orta doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini, hatta Güney Amerika ülkelerini özellikle ulusal bağımsızlık düşüncesini ihraç ediyor. Bağımsızlık bağışlıyor onlara, zorla. Gel de şaşıp kalma. Hani yüzyılımızın ikinci yarısına emperyalizmin az gelişmiş ülkelere planlı olarak ulusçuluk bilinci ve yeni bir tür bağımsızlık ihraç ettiği çağ adı verilirse yeridir vallahi. Görüyorsunuz, bütün teknikler çok gelişmiş. Her türlü Hinoğlu Hin'in tekniği de tabii. İşte bu yüzden bunca Hinoğlu Hin tekniğinin arasından geçip de doğruyu yakalayabilmek. Her baba yiğidin harcı mı Allah aşkına? Vallahi alıcı kuş gibi bekliyorlar tepemizde. Biraz tökezlemeyelim. Kuşkusuz halklarımız arasında çok sürtüşmeler olmuş. Bilmem kaçıncı yüzyılda Anadolu'ya gelmişiz ve sürtüşme başlamış sizlerde. Neredeyse 1000 yıldır didişir dururuz. Tabii bu sürtüşmeler, didişmeler sırasında da sık sık çirkinleşmişiz. Kah biz, kah siz. Ama gene yüzyıllar boyu da aynı köylerde, aynı kentlerde, hatta aynı mahallelerde kardeş kardeş oturmuşuz. Ta ki 18. yüzyılda Fransa'da ateşlenen ulusçuluk akımının kıvılcımı Balkanlarda patlayıncaya dek. 1820'lerdeki bağımsızlık savaşına Osmanlı çok bozulmuştur, doğru. 1821'de Mora isyanı, biraz da papazların yönetiminde dini bir biçimde başlayınca devrin padişahı 2. Mahmud'un buyruğu üzerine Sadrazam Benderli Ali Paşa hemen İstanbul Rum Patriği Grigorios'u Bağbali'ye çağırır. Senin bu fesattan haberin yok muydu? Niçin saklayıp bize söylemedin? Niçin haber vermedin diye sorar ve yaşlı patrik yatsıyınca gözdağı olsun diye hemen fenere gönderip patrikhanenin kapısının önünde göğsüne de yafta astırarak idam ettirir. Bununla da yetinmez. Ardından bu kez Kayseri, Edremit ve Tarabya metropollerini Beyoğlu'nda ayrı ayrı yerlerde ipe çektirir. Ama gene yetinmez. İstanbul Rum topluluğunun ileri gelenlerinden bazılarını kalabalık alanlarda dizi dizi sallandırır dar ağaçlarında. Patriğin ölüsü de tam 3 gün ipten alınmaz. Artık kokmak üzereyken padişahın buyruğuyla Yahudiler cesedi denize atarlar. Hatta ceset suyun üstünde kalıp da Rumların eline geçmesin diye Yahudiler karnını yararlar da içine taş doldururlar söylentilere göre. Kısacası o yıllarda Osmanlı çok Rum asmıştır, doğrudur. Haliç'in üstü cesetten görünmez olmuştur diyenler bile vardır. Bunları tarihlerimiz de yazmaktadır. Örneğin Cevat Paşa'nın Tarihi Cevdetisi'nde bunlar yazmaktadır. Yani zamanın vaka nüvisleri tarafından olaylar belki biraz yumuşatılmış veya yöneticileri halka gösterecek kılığa sokulmuştur. Ama görüyoruz ki kesinlikle yatsınmamış ve saklanmaya çalışılmamıştır. Tabii bir başka gerçek de bütün bunların sonuçta bir despot padişahın marifetleri olduğudur. Lakin sizin tam 100 yıl sonra biraz da kin güdercesine İngilizlerin buyruğuyla Anadolu'yu işgale kalkışmanız aynı şey değil. Sakın bunları kendimi savunmak için söylüyorum sanmayınız. Çünkü Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919'da İzmir ayak basmasından geri çekildiği 1922'ye kadar özellikle de Batı Anadolu'da Ege kıyılarında işlenen o korkunç cinayetlerin çoğunun öyküleri de yeni yeni sizin romancılarınızdan, yazarlarınızdan öğreniyoruz. İki halk durup dururken nasıl gırtlak gırtlağa getirilmiş, nasıl birbirlerinin çılgıncasına boğazlamalarını sağlanmış. Akıl alır gibi değil. Kısacası dostlar, yeryüzünde hala bir çirkinliğe bulaşmamış, kusursuz güzellikte bir halk bulunsun inanmıyorum. Bu nedenle gelin el ele verelim. Geçmişlerimizdeki bütün pisliklerin, çirkinliklerin üstüne eşeleyelim, gün yüzüne çıkaralım onları. Ve o çirkinliklerden yeni yeni güzellikler yaratmanın yollarını arayalım. Burada size söz veriyorum. Ortak tarihimizi iyi bildiğimi söyleyemem. Ama yurduma döner dönmez bu konudaki kaynakları hemen taramaya başlayacağım ve bulacağım bütün çirkinlikleri gizlisiz, saklısız gözler önüne sermek için çalışacağım. Size söz veriyorum. Birlikte güzelliğe dönüştüremeyeceğimiz çirkinliklerimiz için de gelip sizlerden özür dileyeceğim halkım adına teker teker. Çünkü seviyorum halkımı. Dedim ya, Aşık Veysel'in o iki dizesi son günlerde dilimden hiç düşmüyor işte. Yineleyip duruyorum yine. Güzelliğin 10 para etmez şu bendeki aşk olmasa, tamam mı? 7. ayrımın sonu, sayfa 96.